İkisi bir Casper'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır. Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Ersin Kılıç.
Merhaba, ben Talha Aynıcı.
Güneşli bir cuma günü yine oyun ve teknoloji haberlerini sizlere sunmak üzere birlikteyiz. İlk haberimiz arkadaşlar donanım haber ve üniversitelerimizle ilgili. Bu senenin başında ilk olarak Sivas Üniversitesi'ndeki öğrenci arkadaşlarımız değer verip bizlere en iyi teknoloji sitesi ödülünü vermişlerdi. Daha doğrusu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi. Şimdi ise geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Bilişim Ödülleri 13'te de yine üniversiteli öğrenciler arasında yapılan anketler sonucunda donanım haber en iyi teknoloji sitesi ödülüne layık görüldü. Hepsine buradan teşekkür ediyoruz. Tabii ki izleyenlerimizin, bizlere değer verenlerin yorumları da bizim için çok büyük ödüller taşıyor. Fakat arada böyle jestler de hoş olmuyor değil.
Evet Mesut, biz de sizi tebrik ediyoruz ama buradan üniversitelere de seslenelim. Artık oyun tarafında da bir kategori açsınlar veya işte en iyi teknoloji editörü.
En iyi oyun siteleri editörleri plan kısmında da bir ödüller verilebilir. İnşallah diyoruz. Evet, teknoloji tarafında donanımlarla hemen haberlerimize başlayalım. Biliyorsunuz hasfer tabanlı işlemciler gelmek üzere ve S87 anakartlarda, bu Yonga Z'nin taşıyan anakartlarda hemen başucumuzda duruyorlar diyebiliriz. Çünkü fabrikada hasta üretimleri bitti, bitecek. Stoklara girmeye başladılar. Yavaş yavaş da haberleri geliyor. İlk haberimiz bu tarafta Esrak'tan geliyor ve Esrak Z87OC Formula isimli anakartında şu ana kadar diğer anakartlarda görmediğimiz bir yeniliğe imza atmış. Anakart üzerinde yüksek çözünürlüklü bir OLED ekran var. Ve bu OLED ekranı direkt açılıştaki hata bildirimlerini, durumları, işlemcinin frekans hızını ve benzeri bilgileri takip edebiliyoruz artık. Büyük ihtimalle tabii ki bu anakart, hani bu dışarıda hız aşırtma denemeleri yapıyorlar ya, o tip denemeler yapan kullanıcılara hitap ediyor. Ya masası üstünde böyle yan tarafı şeffaf bir kasaya sahip olan kullanıcılar için de hoş bir görünümü ifade ediyor. Fakat alt taraftaki yorumlara da baktığımızda zaten birçok kullanıcı şunu söylemiş: keşke demişler bu ekranı kasanın dışına da taşıyabilseydik. Bence haklı bir eleştiri yapmışlar bu tarafta. Çünkü böyle gelişmiş bir anakarta sahip olup kasasını
göstermemek olmaz.
Masanın altına konumlandıran kullanıcılar için bu OLED ekran orada boşa israf.
Muhtemelen böyle modifikasyonla uğraşan kullanıcılar belki bir uğraşla birlikte o tarafı dışarı alabilirler.
Çok zor Ersin yani. Anakartı bayağı bir modifiye etme lazım. Anakartın üstünden direkt ekranı sökecekler vesaire. Fakat enteresan bir girişim olmuş. Bir diğer haberimiz ise GeForce Titan. Çok hızlı bir GPU'ya sahip ve tek GPU'lu ekran kartı aynasında hala en hızlı, en yetenekli ekran kartı modeli olma özelliği taşıyor. Üzerinde Nvidia tarafından geliştirilmiş oldukça hoş bir soğutma sistemi vardı fakat Colorful boş durmamış ve bir tane de sıvı soğutma sistemli entegre GeForce Titan modeli hazırlamış. Şu anda model ekranlara geliyor. Aslında daha öncesinde birçok Nvidia modeli için böyle su soğutmalı modeller görmüştük. Hazır entegre olarak gelen. EVGA özellikle çok fazla bu tip modellere imza atıyordu. Şimdi de Colorful'dan geliyor. Aslında hani çok fazla model gördük değil mi ama son bir senede, bir buçuk senede de bir sessizlik vardı. Çünkü su soğutma yavaş yavaş popülerliğini kaybeden bir konu. Artık hazır sistemlere doğru dönüyor kullanacağız. Su eklemek zorunda kalmadıkları, her şeyin kendi içine devir daim ettiği, kur çalıştır mantığıyla çalışan su soğutma sistemleri türemeye başlamış durumda. Ve genel olarak sadece işlemciyi soğutmaya odaklı bu sistemler. Tabii ki ekran kartını ekstra soğutmak istediğinizde kendi yaptığınız ya da çok daha güçlü bir su soğutma sistemi ihtiyaç duyuyorsunuz ki maliyet olarak ve kurulum olarak birazcık normal kullanıcıyı aşan.
Yalnız ekran kartı da biraz performansı yüksek olup fiyatı da yüksek olunca herhalde her türlü soğutmaya böyle
elverişli hale geliyor yani. Gerçekten. Fakat üstündeki soğutma sistemi gerçekten de ekran kartını iyi soğutuyordu. Fakat soğutma sistemine geçildiğinde tabii ki ekran kartının çekirdek ve bellek hızlarında artışa gidilmiş. Çekirdek hızı 954 MHz yükseltilmiş ki boost'la beraber 1 GHz'in üzerine çıkabiliyor artık ekran kartı. Genel olarak baktığımızda ekran kartının performansında %10-20 arasında bir iyileştirme var. Gayet de iyi aslında yani.
Evet, başarılıymış. Buradan hemen oyun tarafına geçecek olursak arkadaşlar, tabii ki bu haftanın en önemli olaylarından birisi, hatta en önemlisi Xbox One'ın resmi olarak duyurulması oldu. Geçtiğimiz hafta zaten bu duyuruya işaret etmiştik ve bolca ikisi birin yeni bölümünde bunu konuşacağımızı belirtmiştik. Bugün de hem Xbox'ın genel özellikleri, işte gamepad tasarımı, Kinect ve Xbox üzerinden duyurularla birlikte bu programı da yavaş yavaş şekillendireceğiz. Şimdi ben ilk olarak Mesut, hazır sen de donanımcısın, teknik özelliklerinden başlamak istiyorum. Xbox One'da tıpkı PlayStation 4'te olduğu gibi 8 çekirdekli bir işlemci bulunuyor.
AMD tarafından yapılmış, evet. Jaguar tabanlı çekirdeklere sahip, Jaguar mimarisini kullanan bir işlemci taşıyor.
Ekran kartı gene AMD tabanlı olacak fakat henüz detayları verilmiş değil ki en çok merak edilen yönlerden birisi bu,
evet,
olacak herhalde.
Evet, şimdi mesela burada kullanıcılar APU terimini çok fazla duymaya başladı. Özellikle PlayStation'da çok fazla kullanılıyordu. Burada bunu da birazcık açmak lazım diye düşünüyorum. APU denen şey de aslında AMD'de, daha doğrusu şu anda Intel tarafında da var bu. GPU, işlemci, bellek kontrolcüsü gibi üniteler tek bir yapı
çatı altında,
altında
evet, toplanıyorlar.
Tek bir yongun içerisinde toplanıyorlar. AMD bunu app olarak adlandırıyor çünkü diyor ki bizim GPU'muz işlem gücüne de çok fazla yardımcı olabiliyor ve çok daha hızlı bir GPU'ya sahibiz. Bu yüzden artık biz bunu CPU olarak değil, app olarak isimlendiriyoruz diye de bir altına not düşüyorlar. Şimdi insanlar app'u deyince sanki böyle uzaydan gelen bir teknolojiyle falan çalışıyormuş gibi düşünüyorlar. Fakat yani AMD tarafındaki ismi bunun bu. Şu anda gittiğiniz zaman bir Intel Core i5, Core i7 işlemci aldığınızda da zaten bellek kontrolcüsü, işlemci ve GPU aynı çatı altında kullanıcılara sunuluyor. Tek bir işlemci alıp taktığınızda hepsi içinde.
Evet, böyle bir sistem kullanılacak. Hemen aslında burada RAM tarafına geçtiğimizde en büyük farkın PlayStation 4 ile birlikte RAM'de olduğunu görüyoruz. Şimdi ikisi de 8 GB RAM kullanıyor fakat bir tanesi DDR3 Xbox One, PlayStation 4 ise DDR5 kullanıyor. Mesut, senden bu ikisi arasındaki farkı
şimdi
alalım.
Burada bir düzeltme yapalım. PlayStation 4 de GDDR5. Evet, yani evet, grafik DDR diye geçen bir bellek birimi kullanılıyor. Aslında DDR'a baktığımızda GDDR3 isimli bir bellek yongası birimi de var. Şimdi grafik kartlarında kullanılan DDR belleklerle normal DDR belleklerin arasındaki farka bakmak lazım. Grafik kartlarında kullanılan DDR belleklerde çok daha düşük zamanlamalar var. Yani aynı hızda çalışan bir grafik DDR bellek normal DDR bellekten çok daha fazla iş yapabiliyor. Çünkü veriyi çok daha hızlı ulaşıp gönderebiliyor. Yani çalışma zamanlamaları çok daha düşük. Bu tarafa baktığımızda bu yüzden PlayStation 4'ün özellikle bandwidth kısmında, sistemin genel olarak ulaşabildiği bandwidth kısmında çok büyük avantaja sahip olduğunu görüyoruz. Çünkü DDR3 bellekler, GDDR5 belleklere göre hem zamanlama açısından hem de bandwidth açısından çok daha düşük çalışacaklardır. Şöyle bir örnek vermek lazım. Eskiden entegre grafik ekran kartlarının çok düşük performans vermenin en büyük nedenlerinden bir tanesi sistem belleğine erişmek zorunda çok fazla kalmalarıydı. Sistem belleğine erişiyor, sistem belleğine DDR bellek kullanılıyor. PCI Express veri yolu üstünden gidiyor. Eskiden AGP'yi kullanıyorlardı. O belleğe erişiyor, o bellekten veri alıyor, getiriyor.
Dıdısının bu yüzden, dıdısı.
Evet, nereden baksan %20, %30 performans kaybına uğruyordu.
Şimdi aynı yerde olduğu için, herhalde GDDR olduğu için daha kısa bir iletişim söz konusu.
Tabii şimdi GDDR5 bellekte zaten grafik kartlarına kullanılan dibinde bir DDR5 belleğe sahibiz. Sonuçta APU, işlemci, bellek kontrolcüsü, GPU aynı yapı altında belleklere daha hızlı bir erişim söz konusu bu tarafta. Çok daha hızlı bir şekilde PlayStation 4'ün GPU'su belleklerden yararlanacaktır. Xbox tarafına baktığımızda bu DDR belleklerden oluşan handikapı engelleyebilmek için ne yapmışlar? 32 MB'lık bir bellek birimini direkt olarak sistemin içine entegre etmişler. Aynı. SDRAM daha olarak aynı geçiyor. Zaten onun genel olarak bandwidth'ine baktığımızda çok daha yüksek bir bandwidth'e sahip. Şimdi burada bir ikilem oluşacak. Bu ikilem nedir? Şimdi Xbox'a oyun tasarlayan bir programcı GPU'nun çok daha yüksek performansla çalışabilmesi için 32 MB'lık bu SDRAM'den maksimum yararlanmaya çalışacak. Ne yapacak? O tarafa özel veriler, bilgiler koyacak. O taraftan ekran kartına taşıyacak. DDR3 bellek yavaş kalacağı için orada ayrı tutacak.
Yani o 32 MB'lık kısmı bir aracı olarak. Bütün
evet, aracı olarak, tampon bellek olarak kullanacak. Fakat aynı programcı PlayStation 4'e geldi, böyle bir derdi yok.
Evet.
8 GB bir bellek alanı var. Zaten hızlı çalışıyor. Çatır çatır o tarafta programlama yapabilecek. Bu yüzden hani bu yeni nesil dediğimiz aslında şu anki nesildeki konsollar Xbox 360 ve PlayStation 3'te Xbox 360'ın grafikleri birazcık daha iyidir ya hep. Aynı
evet, kodlaması daha çıkan kolay, daha rahat.
Evet, İş tersine dönecek.
Bu sefer avantaj işte PlayStation tarafına geçebilir. Çünkü programcı zaten o tarafta daha rahat çalıştı. Sistemde çok daha fazla bandwidth olduğu için PlayStation 4'e daha iyi gönderen oyunlar yapabilir ki genel olarak baktığımızda da PlayStation 4'ün GPU'su çok daha fazla işlem birimi içeriyor. Yani kısacası herkes Xbox'tan çok daha iyisini, çok daha güçlüsünü bekliyordu ama PlayStation 4
en azından Xbox, aynı derecede olsun istiyordu ama
evet, Xbox One'dan daha güçlü bir konsol. Yani bunu artık net bir şekilde söyleyebiliyoruz açıklanan.
Ve şöyle bir şey de var herhalde. PlayStation kanadındaki 1 GB'lık RAM paylaşma, video paylaşma, kaydetme özelliklerini kapsıyor. Öteki taraftan Xbox One zaten ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Ham Entertainment dediğimiz olaya daha fazla odaklandığı için 3 GB'lık kısmı tamamen işlemci ayırmış durumda.
Evet, şimdi bu bellekler 8 GB artık zaten yeni konsollarda. Toplam olarak 8 GB bir belleğe sahibiz. Fakat Microsoft tarafında işletim sistemi artık çok karmaşık. 3 farklı sistem birbirinden bağımsız bir şekilde geçişler Kinect yaparak çalışabilecekler.
Oyunlar
evet,
ve tabii ki Home,
ve tabii işte ki Home Entertainment dediğimiz o TV'de interaktif bir şekilde haberleşebildiğimiz sistemden bahsediyoruz. Bunlar sürekli etkin olacaklar ve şu an açıklanan veriler ışığında 3 GB'ının bu sistem tarafından kullanılacağı konuşuluyor. Hızlı geçiş yapabilsinler diye sürekli bellekte aktif kalacaklar. kullanıcılar burada bir endişeye düşebilirler. Ya 8 GB Berlin 3'ü gitti, 5 kaldı elimizde.
Ne kaldı elimizde?
Bu sıkıntı olabilir mi falan filan diye düşünebilirler. Sıkıntı olmaz. Ben evde 6 GB sistem belleği kullanıyorum. Hiçbir oyunda bir kere yüklemeye takılsın, bir kere ilerlemede sıkıntı yaşayayım yok. Windows 8 o bellekten bir kısmını götürüyor biliyorsunuz. Arkada bir sürü komponent çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Yeni nesil konsollara 5 GB bellek de fazlası yetecektir. Ama bu ne anlama geliyor bir yandan da? PlayStation 4'te daha az yükleme görebiliriz.
Daha hızlı bir şekilde çalışıyor.
Tabii bir diğer dedikodu da biliyorsunuz. Xbox One'da 500 GB'lık bir sabit disk yer verildi.
Evet.
Fakat PlayStation 4'te daha az depolamalı birimi yer olmasına rağmen şu anki dedikodular gösteriyor ki PlayStation 4'teki depolama birimini
yükseltilebilecek.
Evet, özellikle SD depolama, bu SSD'lerle değiştirebileceğimiz, yani çok daha hızlı bir depolama birimiyle kullanıcı isterse değiştirebilecek. Biliyorsunuz SSD takarsak cihazın içine
uçar bu sefer.
Büyük ihtimalle uçar kaçar bir cihaza sahip olacağız. Yani bellek düşük bile olsa zaten yükleme süreleri çok kısalacağı için mükemmel bir konsolumuz olacak. Hani bu tarafta gerçekten donanımsal bazda baktığımızda yemişim TV özelliklerini diyorum. Keşke oyun kısmına birazcık daha yatırım yapılsaydı, daha güçlü bir konsol görseydi.
Yani, onları da konuşacağız zaten. Bir de şöyle bir şey var. Hani bu hani TV kısmı tamamen böyle Amerika için aslında kullanılan bir sistem. İşte Amerika'da çok fazla kullanılıyor bu sistemler, işte Netflix gibi kiralama sistemleri, film satın alma sistemleri. Fakat tabii ki Avrupa'ya, işte Japonya pazarına, biraz daha böyle Doğu pazarına baktığımızda bu sistemlerin, hani İngiltere'ye bile baktığımızda çok fazla kullanılmadığını görüyoruz. Daha çok oyunlar tabii ki bizim için önemli. E3 fuarında daha iddialı geleceğiz demişler ama hani donanımsal olarak baktığımızda PlayStation 4'ün herhalde 1-0 önde başladığını söyleyebiliriz.
Ya şimdi son dönemde şunu konuşmak lazım. Herkes aslında bir değerlendirirse ve yorumlarınızda bizlere destek olursanız, bu tarafta geri dönüş yaparsanız seviniriz. Xbox 360 ile PlayStation 3 biraz oturma odasından uzaklaşan konsollar oldu. Yani insanlar belki bir PC satın almadılar, dizüstüm zaten var, kullanıyorum dediler. Ve PC monitörlerinin yanına oyun konsolunu konumlandırıp orada oynadılar. Zaten ben yurt dışında da izlediğim videolara baktığımda adamlar profesyonel oyuncu, almış gamepad'i 27 inçlik bir monitörün karşısında konsol oyunu oynuyor.
Zaten profesyonel oyuncu kendi odasından konsolunu çıkartmaz. Yani gidip de salonda oyun oynayan çok azdır. Ya mecburiyetten oynuyordur.
Evet. Yani aslında salon makinesi değiller bunlar.
Evet.
Oyun odasının sadece oyuna odaklanılmış insanların oynadığı oyunlar. Yani şunu söyleyebiliriz ki konsol kullanan adamlar televizyonla gram ilgilenmiyorlar. Televizyon izlemekle umurlarında değil. Adamın tek derdi oyun hızlı yüklensin, online kısma bağlanayım, birkaç tane kafa uçurayım. Yani bunu düşünüyor herkes. Arkadaşlarıyla beraber iletişime geçmek istiyorlar. Microsoft hangi zihniyetten geliyor? Diyor ki Kinect'imiz var artık bizim. Geniş bir alana ihtiyacım var. Beni git salonun ortasına konumlandır.
Hep Nintendo karıştırdı evet. Ortada.
Nintendo niye karıştırdı ki?
Nintendo, hani Nintendo biraz daha böyle casual kitle işte. Hani harekete duyan
sistemler. Ya aslında şöyle bir şey de var. Sadece ben bu konuda Nintendo olarak düşünmüyorum. Casual kitle konusunda kesinlikle katılıyorum. Kinect'in ortaya çıkmasındaki en büyük etken kesinlikle Nintendo Wii'nin başarısı ama ben diğer taraftan Apple'ın biz işte evdeki salona hakim olmak evet, istiyoruz o, deme.
Orası ayrı bir taraf.
Öte yandan Google TV'nin gerçi başarısız ne kadar tartışılır, ne kadar başarılı olduğu. Bunları görerek, yani en azından Google TV'nin başarısını görerek Microsoft'un bile bile la destemesi ki zaten tabletleri eleştiriliyor, Windows 8 sistemi eleştiriliyor. Bunlara rağmen halen Apple'a meydan okurcasına biz de hani televizyon odasında söz sahibi olmak istiyoruz diyor ama bilmiyorum, ben başarılı olacağını en azından başka ülkelerde, Amerika dışındaki ülkelerde başarılı olacağını düşünmüyorum pek.
Yani buradan yani aslında tasarıma ufaktan tekrar devam edelim. Baktığımız zaman HDMI portu tabii ki var. İşte 4K çözünürlükte video oynatabiliyorsunuz. Fakat oyunlar tabii ki 1080p olarak çıkacak. Buradaki bir diğer farksa artık Microsoft da PlayStation 4 gibi Blu-ray kullanacak. Bu konuda ne diyorsun? Talabiliyorsun Microsoft bu nesilde çok fazla işte HD DVD'lerde evet. Çöküşler oldu, davalar oldu.
Ya aslında
fakat sonunda gene Blu-ray'e geçti.
Bakarsanız Blu-ray'e gerek olmadığını da gördük. Yani bu nesilde
ben onu söyleyecektim yani. Kesinlikle. Evet. Ama bu nesilde iş değişti. Donanımlar arttı. Elbette oyunların haliyle kapladığı alan artacak. Ben olsam Sony'nin yerine pislik yaparım. Üretim aşamasında yok kardeşim vazgeçtik falan filan gibilerine. Ama tabii sonuçta bu iş başka, rekabet başka derler, bilmiyorum ne kadar doğru ama parayı bastığım müddetçe adam der ki Sony'ye al kardeşim, nasıl olsa benim sattığım her üründen ben para kazanıyorum.
Yok, yani bu işler zaten Blu-ray falan dediğimiz platformlar açık platformlar. Yani tamam Sony tarafından geliştiriliyor, Sony tarafından destekleniyor ama
bir prestij
yani
şey olayı var işin.
Şey var yani işin içinde bir sürü firma var. Kalkıp da kimse öyle bir malı bırakıp tek başına işte yaygınlaştırmasına izin vermezler.
Peki şöyle bir şey soracağım ben sana. Satılan her Xbox One'da Sony de para kazanır mı?
Ya Sony'ye lisans parası ödenmesi gerekip gerekmeyeceği konusunda orada bir hani şey var, tartışma var. Çünkü ödenmesine gerek yok. Bu işin içinde Philips de var. Geliştirenlere falan baktığınızda bir sürü firma var. Yani bu açık bir platform.
Sadece belki, Sony'ye ait değil yani.
Belki o derneğe ödenen bir lisans ücreti sonunda Microsoft da ortak olmuş olup bu konsorsiyuma.
Kullanmayı
artık Blu-ray'i kullanmaya başlamış olabilir. Hani eskisinde Philips de biliyorsunuz CD-ROM'ların bulucusu fakat hani her CD-ROM başına para almış olsaydı şu an dünyanın en değerli şirketi haline gelmiş olurdu.
Ya burada herhalde kullanıp kullanmamasından daha çok böyle işte Microsoft'un bu nesilde çok fazla diretip işte geri adım atmak hani bir prestij söz konusu herhalde. Burada Mesut donanım haberlerine geçmeden önce tasarımı ufaktan bir konuşalım. Daha sonra zaten Gamepad ve Kinect'e de geçeceğiz.
Evet, Gamepad, Kinect'e çok önemli.
Tasarım konusunda ne düşünüyorsun? Hani baktığımız zaman böyle bir retro havası var. Senin hoşuna gitti mi?
Tasarım bildiğimiz şey ya. 90'lardan kalma kaset video yöneticiler yok.
VHS.
Yani VHS, kaset çalar gibi. Hiç tasarımsal olarak hiçbir şey yapmamışlar. Yani sokaktan geçen bir adama ay bizde anakart var, bir de Blu-ray yöneticimiz var. Bize bir kutu çiz deseler zaten o kutuyu çizerdi yani.
Benim tam hoşuma gitti derim, herhalde ya. Hayli.
Çünkü benim de böyle bir benim ya ben hoşuma, çok fazla...
Ya şimdi şöyle bir şey. Çok aşırı derecede eleştirildiğini gördüm. Tabii ki de çok daha estetik, döneme uygun, böyle Apple çizgisinde demeyelim ama biraz daha kendine has bir ürün olabilirdi ama zaten dediğimiz gibi Xbox One hani home entertainment olayına çok fazla odaklandığı için televizyonun altına konulduğunda böyle bir ne bileyim ses sistemi gibi veya efendime söyleyeyim senin dediğin gibi VHS kaset sistemi çoğun gibi duran veya hatta DVD player gibi de duruyor baktığın zaman. Yani böyle göze batmayan bir cihaz olmuş ama oyun cihazı demeye veya kendine has bir görüntüsü olduğunu söylemeye bin şahit.
Şimdi biliyorsunuz cihazı dik konumlandıramıyorsunuz. Sadece yatayda çalışıyor. Evet. Bu ne demek oluyor? Artık oyun odasında kesinlikle rahat
masayı uzatmak
kullanamayacağız.
Lazım.
Yani masanın yanında yatayda bir şey duracak ya da monitörü üstüne koymak için bir çözüm falan bulmaya çalışacaksınız. Kesinlikle fokusu kaçırmışlar tasarımda. Yani bunun dikte çalışıyor olması lazım.
Ben de mesela tasarımsal olarak böyle konsolun tasarımlarına hiçbir zaman önem vermiyorum. Yani bu tasarımı sevdiğimi de söyleyebilirim. Hani hoşuma gitti böyle retro yapısı ama herhalde oyuncular birazcık daha böyle fütüristik bir yapı bekliyorlardı. Çünkü
sağdan soldan ışıkları çıkan.
Xbox Slim'de bile hani böyle Slim kıvrımlar olsun güzeldi. Böyle işte tasarım olsun.
Bence Xbox'ın farklıydı. İlk tasarımı mükemmeldi zaten. O yani üstüne niye böyle bir şey gerekti?
O yüzden böyle bir herhalde bir tasarım konusunda tabii ki sevenler var. Hayal kırıklığına uğrayanlar var ama muhtemelen farklı modelleri, Slim modelleri de çıkacak.
Tabii de adaptörün büyüklüğünü görmedik. Şimdi arkasındaki güç dışarıda girişi olacak. İki tane böyle bir AC giriş varmış gibi gözüküyor ama büyük ihtimal adaptör dışarıda olacak. Xbox'taki gibi yine devasa bir adaptör
girişi. Anakart resimleri zaten ortaya çıktı. Kesinlikle muhtemelen güç şeyi büyük bir değişiklik olmazsa dışarıda olacak. Bir diğer sürpriz de herhalde Kinect'in de dışarıda olması ki onu zaten birazdan konuşacağız.
Kinect de enteresan bir cihaz aslında. Kinect'e yavaş yavaş gelmek lazım çünkü Full HD bir cihazdan bahsediyoruz. Artık vücudunuzdaki basınç değerlerini, ne tarafa yüklendiğinizi, vuruş hızınızı ölçebilen bir cihazdan bahsediyoruz. Eskiden 2 kişiyi zor tararken bugün 6 kişiyi aynı anda farklı farklı tanımlayıp...
1080p kamerasıyla birlikte.
Evet, ya da 3-4 kişi oyun oynarken 3-4 kişinin aynı anda kafasını, yüzlerini tarayıp oyuna yansıtabilecek bir cihazdan bahsediyoruz ki... Herhalde yani bence Xbox One'ı bir kenara koyalım. Kinect ayrı değerlendirilmesi gereken ayrı bir teknoloji olmuş. Eğer bu sefer gerçekten o teknolojiyi, o sağladıklarını kullanan güzel oyunlarla karşılaşırsak bu Nintendo'nun olayına gelir. Oyunların grafikleri, makinenin yapabildikleri çok fazla önemli değil. Önemli olan size verdiği eğlence kısmı olur. Evet. Ve insanlar eğlene eğlene her türlü iş
zaten
yaparlar.
Kinect'in sistemine baktığımızda işte gece modu bile var. Hani ışık karanlık bile olsa salonunuzda çekebiliyor ve böyle bir hani test videolarında
evet.
Test videolarında işte el fenerini alıyorsun gece modundayken. Yaktığın zaman bu fenerin ışını kesinlikle şey yapmıyor, almıyor, algılamıyor. Ve direkt olarak gene sizin işte vücudunuzu...
Onunla ilgili çok güzel bir yabancı forumda bir şey vardı, yazı vardı. Bir yorumda şöyle diyor. Eğer diyor Microsoft'un elinde böyle bir teknolojisi varsa diyor Amerika ordusu da kim bilir neler.
Zaten bu Xbox tasarımıyla ilgili hemen benim de aklıma geldi. Bir resim koymuşlar işte eski VHS kasetlerinden. İşte üstüne Xbox logosunu yapıştırmış. Bir de Halo birinde üstüne 5 yazmış falan böyle.
Al buyur
elimde
sana.
Xbox işte One var diye.
Ama zaten şöyle bir şey var biliyorsunuz. Kinect'in açıklamasını yaparken sunumda dediler ki artık roket bilimi. Ulaştığımız kısım bu dedi. Akıllı roketlerde kullanılan bilimsel özelliklere sahibiz dedi. Gerçekten de biliyorsunuz. Şimdi akıllı roket denince insanlar burada ufacık bir açıklama yapalım. Akıllı roket denen, akıllı füze denen sistemlerde füze hedefini bakıp görüp tanıyıp vurur. Yani şey yapmaz, uydu sinyalleriyle ben buraya geldim, GPS...
Şurada bir hareket gösteriyor. Var, ben bunu vurayım falan.
Öyle bir şey değil. Mesela siz bir binayı hedeflersiniz, o kadar hızlı giderken bu roket bir de binaya bakar. Evet ben artık geldim der, o katı vurur. Şimdi o hızla giden o sistemi aldık diyor, Kinect'e koyduk. Yani gerçekten de saniyede biliyorsunuz 200 kare yakın bir tarama hızıyla tarıyor ki uçuk bir...
Şimdi senin anlattığın teknolojiye göre eskiden hani kurşun adres sormaz diyorlardı, artık kurşun adres
evet, onlar adres soruyorlar yani. Hacı ben buraya arıyordum, nereye gitmem lazım diye bir durum var. Tabii Kinect bir kontrol cihazı. Asıl kontrolcülere değinmek lazım. Çünkü yeni kontrolcüler gerçekten bir devrim olmuşlar.
Muazzam olmuş.
Ben de çok beğendim. Özellikle hani şeyi bile... Yani şu anki Xbox kolu da zaten çok başarılı bir sistem. Hani analoğunda bazen böyle bir sorunlar yaşayabiliyorsun.
Bir de D-pad'de de evet, sıkıntı var.
Onu da değiştirmişler ve muazzam olmuş. Ben böyle o yuvarlak işte home tuşunun böyle yukarı alınmasını birazcık yadırgadım. Çünkü artık alışmışız oynarken evet, böyle baş parmaklar hemen
gerçi
oraya gider.
Gerçi oraya biliyorsunuz multi tasarlık penceresi gitmiş falan koyulmuş. Multi pencere menüsüne geçmek için ek butonlarımız evet, gelmiş durumda.
Yani ben şöyle söyleyeyim. Ben PlayStation 2'den sonra PlayStation 3'ün DualShock kontrolleri beni hiçbir zaman için tatmin etmedi.
Özellikle zaten değişen Xbox'ın oyun... Gamepad'ini alan bir adam onu bir daha kullanmıyor.
Yani kimse kusura bakmasın, benim elimde PlayStation 3 de var ama ben hiçbir zaman için adventure oyunları dışında, yani God of War'da falan gerçekten de PlayStation kontrolleri hoş duruyor ama onun dışındaki tüm shooter oyunlarında ben hiç haz almadım oyunda. Yani istediği kadar titreşim olsun bunun içinde. Bir ara hatta titreşim falan da yoktu. Ama artık o tasarımın değişmesi lazımdı. PlayStation 4'teki tasarımda, yani gelen DualShock'ta da ben açıkçası çok, çok büyük yenilikler görmedim. Hemen hemen aynı konsept kullanılmış. Yani Xbox 360'ta da böyle ama 40'tan fazla yenilik yapılmış. Ve bunların arasında senin de
titreşimli
bahsettiğin gibi
triggerler,
her tetik tuşuna ayrı titreşim konulmuş ki bu muazzam bir his vereceğini düşünüyorum ben. Gerçekten çok enteresan bir yapı. Şimdi bunu düşününce de insanın Xbox One'a birazcık böyle sırf kontrol... Çünkü oyun dediğimiz olay oynanabilirlikten ibarettir. Oyunun verdiği hissiyattan ibarettir ve ben Xbox kontrollerinin bunu üst seviyeye taşıdığına inanıyorum.
Tabii şimdi Xbox'ın kontrollerine değindik. Genel olarak sistemine değindik. Şuna da değinelim. Xbox yine Gold üyelikleri, online oynamak için para ödemeniz evet, gereken sistemleriyle beraber geliyor. Aynı zamanda ikinci el oyunlarda da bir... Hüsran var. Evet. Eğer ikinci el bir oyun arkadaşlarınızdan satın alırsanız kendi hesabınıza bunu bağlamak için 60 dolara yakın bir para da ödemeniz gerekiyor.
Aynı fiyatı.
İkinci el daha pahalıya geliyor o zaman.
Yani ikinci el diye bir şey kalmıyor böyle
ya bir
durumda.
Bir diğer handikapı da artık hani internet bağlantısı gerektirmiyor diye açıklamalar yapıldı. Fakat 24 saatte bir konsolun internete bağlanması gerektiği söyleniyor.
Bu Steam'deki bir yapı geldi aslında. Artık oyunları CD'siz oynayabileceğiz. Fakat Steam'de olduğu gibi ara sıra internete bağlanıp o konsolun gerçekten kırılmadığının, o hesabın size ait olduğunun sistem tarafından bir check edilmesi, onaylanması gerekecek.
Ya ben şöyle kısaca bir şeyi altını çizmek istiyorum. İkinci el kısmını çok kısaca bahsettik ama ikinci el kısmı bence çok önemli. Amerika olmayabilir ama aslında Amerika'da da çok önemli.
Amerika'da daha önemli aslında.
Bizim ülkemizde de inanılmaz önemli. Hatta hatırlarsanız ben şöyle bir şey demiştim. Dedikodu olarak dolaşırken hiçbir zaman için inanmamıştım bunun olacağını ama yani gerçekleştiğinde de çok şaşırdım. Eğer Xbox One ikinci el bu şekilde yasaklarsa, engel koyarsa yani çok büyük satış açısından
ben kendi
sıkıntı olur. Ben kendim mesela almam. Evet. Kesinlikle almam.
Şimdi
yani
şöyle bir şey var. Hani çok fazla oyun tanıtmadılar. E3'e sakladık dediler her şeyi ama şu an hani gözle görülen, açıklanan şeylere baktığımızda ben PlayStation 4'ün şimdiki nesille dağılabilir bir konsol olduğunu düşünmeye başladım zaten. Kararımı da verdim. Alacağım konsol PlayStation 4 olacak şu anki bilgiler
kesinlikle
ışığında. Ha, çünkü sürekli online olmaya çalışan, online için para ödemek zorunda kaldım. Zaten ben ara sıra online oyun oynayan biriyim. Bir de onda da yok Gold üyeliğim bitmiş, bir daha para ver, bir daha para ver. Sıkıcı bir durum haline alıyor.
Ve şu da var. Free to play oyunları bünyesine kattığı bağımsız yapımlara buyurun gelin diyor. Öteki tarafta bakıyorsun Xbox One'da diyor ki bağımsız yapım olmaz diyor. Gideceksin yayıncı bulacaksın diyor. Öteki tarafta sana çok daha özgür
her
bir
şey
platform sunuyor
benim
yapımcılar.
Zaten en çok şaşırdığım noktalardan birisi bu oldu. Zaten bağımsız yapımcının bağımsız olmasının nedeni bir yayıncıya ihtiyaç duymaması.
Yani
yayıncı
evet,
istememesi. Fakat Microsoft'un işte bir yayıncı olarak şart koşması bile, yani genel olarak baktığımızda sunumda işte TV'ye çok odaklandılar. Bu taraf tartışıldı. Hani böyle bir sürekli handikapları böyle bile evet, bile sanki yani üstlerine çekmişler gibi.
Kinect'den o Gamepad'e yazık olacak.
Evet.
Belli ki tarihe karışacaklar yani.
Yani şu an için herhalde sonucuna şunu kesinlikle söyleyebiliriz. Tabii E3'te ne gibi sürprizler olur belki böyle kafamızı tekrardan çelebilirler. Ama
çelebilirler
PS4 1.0 önde gibi.
Biliyorsunuz Xbox bir Halo tanıtacak, bir Forza tanıtacak. Zaten yani elimizdeki mallar belli. PlayStation tarafında yeni bir God of War, yeni bir Uncharted duyurursa zaten bitti yani. Daha fazla
zaten...
şey yapmanın... Ya, Last of Us var mesela.
Ya... Sony'nin inanılmaz biçimde yeni yeni IP'ler çıkarma huyuna bayılıyorum.
Herhalde en başarılı
yani biz, ben hiç
birisi
unutmuyorum. Dönem başında herkes dedi ki tamam Xbox 360 işi bitirdi. PlayStation 3 hatta yani böyle şey diyorlardı, batıyor falan filan evet, diyorlardı. Satışlar çok kötüydü. Abi adamlar bir şey başladı.
Saldırdılar
IP böyle çıkartmaya başladı. Ama her yerden. Yani hiçbir zaman için vazgeçmediler. Ben PS Vita için de bunu düşünüyorum. Bilmiyorum ne kadar onu kotarabilirler ama Baktığımız zaman PlayStation 4'te de bunu görebiliriz. Yani Naughty Dog, Last of Us ve Uncharted dışında yine bambaşka bir projeyle karşımıza gelebilir. Yani o yüzden PlayStation 4 cephesi ciddi anlamda oyunculara hitap etmesi konusundan çok daha başarılı bir konsol olmuş.
Evet, çok daha iyi oldu. Zaten kullanıcılar da konsolların hepsi çıkıp bütün özellikleri belli olduktan sonra kendi kararlarını vereceklerdir. Biz aşağı bir anket açtık arkadaşlar. Burada soruyoruz. Sizce son dönemde çıkan bilgiler ışığında sizin alacağınız konsol hangisi olacak? Yeni PlayStation 4'ü mü alacaksınız? Yoksa ben parasını öder, oyunumu oynarım diyorsunuz.
İkinci Xbox, elime de çift kat para veririm.
One'ı mı alacaksınız? Lütfen hani anketimize katılın ki biz de bir sonraki programda bunları değerlendirip kim, tam olarak hani kullanıcının görüşüne bunu bilelim. Teknoloji tarafına geçtiğimizde hep yeni kontrollerden bahsediyoruz. PC tarafında da yeni bir kontrol cihazı geliştirildi ve 22 Haziran'a dağıtımına başlanacak. Bu cihaz nedir? Leap Motion. Çok uzun zamandır haberlerini yapıyoruz. Havada yaptığınız hareketlerle sanki dokunmatik şekilde ekrana dokunuyormuşçasına bir etkileşimle bilgisayarınızı kontrol etmenizi yarayan bir cihaz bu. 10 parmak hareketini algılayabiliyor ve çok fazla yüksek bir tarama hızına sahip olduğu için de hiçbir hareketi kaçırmıyor. Zaten şu an videosunu izliyorsunuz. Leap Motion'ın bu videosu da şu özelliğini gösteriyor. Windows 8'de de yine inanılmaz bir uyum içinde çalışacak bir cihaz bu.
Algılama hassasiyeti de söylediğine göre gayet iyi konuda.
Algılama hassasiyeti zaten çok üst seviyede. Fiyatı da çok hoş olacak. $72'lık bir cihazdan bahsediyoruz
çok
ki.
Çok uygunmuş.
Hani burada elinizi tetik yaptığınızı, ateş ettiğinizde falan algılayan bir cihazdan bahsediyoruz. Yatağa yerleştirdiğiniz ufacık bir ünite bu. Tarama yüksek yani elinizi üstüne getirdiğinizde taraması aktif hale geliyor. Ve hiçbir yere dokunmadan, hiçbir şekilde ekrandan çok uzağa gitmeden bütün kontrolleri yönetebiliyorsunuz. Gayet enteresan bir cihaz. Görülebileceği gibi çok dokunma özellikleri de inanılmaz iyi çalışıyor Windows 8'de beraber.
Şeylerde böyle futuristik filmlerde falan böyle böyle bir şeyler yaparlardı.
Ama
aynen
fiyatı işlerdi. Çok ucuz. Hani böyle o anlatılanların böyle bir merak eder alır ya kısacası insan. Baktığın zaman özellikleri çok fazla. $72. Böyle bir teknoloji için bence gayet uygun.
Evet, gayet uygun. Bir diğer önemli teknolojiden Meta 1 isminde Kickstarter üzerinden destek toplayan bir proje. Bu da arttırılmış gerçeklik. Bu gözlüğü gözünüze taktığınızda etrafınızda gördüğünüz sanal objelerle direkt olarak etkileşime geçebileceksiniz. Ve bu objelerle hani etkileşime geçme kısmı o kadar ileri götürülmüş bir şekilde ki mesela bir evi sağa sola döndürmek, evi yıkmak ya da ağaçların yerini değiştirmek bir projede, Tetris oynamak, kimse mesela görmüyor labutları falan ama sizin masanızın üstüne inen Tetris o kolonları, Tetris taşlarıyla Tetris oyununu
yani
yönetebiliyorsunuz.
Oculus Rift'in bir adım ötesi diyebiliriz.
Oculus Rift bilgisayardaki görüntüyü gözünüze gösterip kafanızı çevirdiğinizde oradaymışsınız hissini uyandıran bir şey. Bu ise şu an gördüğünüz dünyaya sanal objeler çizerek sanki onlar o dünyanın içindeymiş gibi etkileşime geçmesini
şey
sağlayan
gibi,
bir şey.
Augmented reality tarzı bir teknolojide diyebiliriz
herhalde. Zaten arttırılmış gerçek Türkçe karşılığı oluyor bunun. Enteresan bir gözlük. Tipi şu an çok bozuk gözüküyor fakat büyük ihtimalle piyasaya çıktığında çok daha iyi olacaktır. Şu an için hani 23 inçlik bir görüş açısıyla kullanıcılarına sanal bir ortam yarattığı konuşuluyor. Ve Windows'la tam olarak uyum içinde çalışıyormuş. Yani bu gözlüğü aslında çıktığınızda dışarı tek başına kullanamayacaksınız. Kesinlikle bir Windows tablete bağlı olması gerekecek bu özelliklerin aktif olarak çalışabilmesi için. Tek başına aslında bir Google Glass gibi bir cihaz değil. Hani bunun da altını çizelim.
Bu iki cihazı birden alsak herhalde bayağı bir odamızı bayağı bir şekilde evet, canlandırırız gibi geliyor.
Değişik bir olaya geçebilirsiniz arkadaşlar. Böyle güzel teknoloji.
Evet, buradan tekrar oyun tarafına geçtiğimizde arkadaşlar gene tabii ki Xbox One lansmanı üzerinden devam edeceğiz. Xbox One lansmanında yeni Call of Duty oyunu da duyuruldu ve birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Oyuna genel olarak baktığımızda yeni bir motorla geliyor gibi bir söylem söylenmiş dedikodularda. Fakat sonradan yapılan açıklama bu yeni bir motor değil. Eski motorumuzun güncellenmiş bir versiyonundendi. Zaten tanıtım videosuna baktığımızda sürekli olarak Battlefield'la kıyaslanıyor. Tabii ki oyun zevki hiçbir zaman tartışılmaz. Hani işte Call of tarafı mı, Battlefield tarafı mı bu oyuncunun tamamen keyfine, zevkine göre şekillenen bir durum. Fakat grafiksel olarak iki videoyu da tekrar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Battlefield kesinlikle birkaç fersah önde olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bu motorun işte oyunun oynanış kısmı işte trailer'ı yayınlandıktan sonra birçok detayı da oyuncular yakalamış. Mesela bir tanesinde sürekli olarak ışıklandırmalardan bahsedildi, işte toz efektlerinden, duman partikül efektlerinden bahsedildi. Bir ekran görüntüsünde, hatta Tala sen de görmüşsün.
Güneş karşımızdan geliyor.
Güneş karşımızda, sağ tarafta. Fakat güneş ışıklarının böyle soldan
vurduğunu görüyoruz. Bir şey yazmış ona, aydır o, ay yazmış. Ay ışıkları.
Yani böyle ufak detayları bile sonuçta oyuncular artık yani internet ortamında çok fazla böyle en ufak ayrıntıya bile dikkat ediliyor. Oyun yapımcıları Infinity Ward bu detayı nasıl es geçmiş? Ona büyük bir şaşkınlık
ya
içerisinde.
Ya onu geçtim, adamlar sürekli balığın yanına gidiyorsun, kaçıyor diyor. Yok evet. Süper Mario'da vardı ya. Gözünü seveyim, ben milletim beğenmedi.
Saçma sapan şeyler gösterdi.
Yok köpek, zaten saatlerce köpek gösterdiler ve zaten hani dillere destan oldu. Herkes bir şeyler yazdı.
Kapağı bile şu anda geliyordur hatta. Bir kapak yayınlandı arkadaşlar. İşte Call of the Dog isimli. Böyle bildiğimiz o peşe maskeli tarafı köpeği koymuşlar. Gayet de hoş bir Photoshop çalışması olmuş. Zaten hemen teoriler de ortaya çıkmaya başladı. Muhtemelen diyorlar hikayenin sonunda köpek işte ölecektir. Duygusal bir şekilde bize karşımıza çıkaracaklardır.
Ya da kuduz olacak.
Zaten köpeğe bile artık motion capture teknolojisini koymuşlar. Hayvan orada.
Acıdım ben orada ya. Suratına bir şeyler daha yapmışlar. Çok komik geldi bana orası.
Ama
ya.
Gerçi şimdi Call of Duty serisine baktığımızda yapımcılar hep neyin üstüne durdular? 60 kare oyun deneyimi.
Evet.
Yine bunun sözü verildi. Zaten multiplayer oyunlara baktığımızda tamam Battlefield'de çok iyi grafikler var da kaç kişi oturup da arkadaş yanındaki adamın suratı, burnu, gözü, kaşı belli oluyor mu diye
belli oluyor.
Ya, kimse onları umursamıyor.
Yıkılma efekti daha çok öne çıkıyor.
O atmosferi sağlasın, oynuyorsunuz. Zaten eğer grafikler çok önemli olsaydı Bad Company'yi Xbox'ta kimse oynamazdı yani. Tamam PC ile karşılaştığında arada dağlar gibi grafik vardı. Ama neden Xbox'ta oynuyorduk? Çünkü çok zevkliydi. Yani
inanılmaz bir altyapıydı. Tüylerim diken diken oldu.
Evet,
yani çok
süper bir deneyim sunuyordu. Demek ki burada ne grafikler çok da büyük önem taşımıyor. Eğer siz çok oyunculu bir oyundan bahsediyorsanız. Bu detaylar da tamam durup böyle oturup incelerseniz görürsünüz ama oyunun içinde kimsenin gözüne batmayacak.
Zaten şunu da söyleyelim. Hani Call of'un hikaye modunun ben de hala daha başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü DICE tarafı bir türlü böyle hikayeyi oturtamıyor. Ve oyun yapıları da tamamen farklı. Bir tanesi arcade sonuçta, bir tanesi birazcık daha böyle simülasyon var, daha gerçekçi bir yapısı var.
Şey sıkıntısını yaşıyoruz, dikkat edin hikaye modunda. İlla oyun motorunun teknolojisini gösterecekler ya.
Evet.
Hikaye oyun motorunun teknolojisini göstermek üzere odaklanıyor. İşte bir yerde dağ yıkılsın, işte bir yerde su gelsin, bir yerde binalar yıkılsın. Mutlaka senaryonun içine böyle şeyler katma zorunluluğunu hissediyorlar. Call of Duty'de böyle bir sıkıntı hiçbir zaman olmadı.
Ya tabii şunu da belirtelim. Trafik isimli bir ödüllü filmin yazarı tarafından tekrar senaryosu yazılıyor Call of Duty Box'un. Çok önemli bir detay. Dediğiniz gibi hikaye açısından yine Call of Duty daha doyurucu bir içerik sunacaktır. Battlefield cephesinde ise Battlefield 3'ün bir kere bile merak edip hikayesini başlatıp oynamadım. Yani biz 1,5-2 sene oldu falan aldı.
Hala co-op oynuyorduk. O da multiplayer modundaki
silahlar açmadı. Yani gereksiz olduğunu düşünüyorum Battlefield için. Sırf olmuş olmak için.
Evet.
Bir de şöyle bir anormallik var. Hikaye bazlı oyunlarda zorla multiplayer sokmaya çalışırlar. Bu oyunun multiplayer'ı başarırı zorla hikaye sokmaya çalışırlar.
Evet, zorla hikaye sokmaya
yani çalışırlar. Yani ne alaka, ne gereksiz bir şey.
Tam şey oldu, bu ne perhiz,
bu ne lahana turşusu
oldu. Hemen bir diğer haberimize geçelim arkadaşlar. Muhtemelen benim gibi birçok oyun severi de bu haber heyecanlandırmıştır. Microsoft'un Xbox One lansmanında heyecanlandığımız oyun tabii ki Quantum Break. Çok kısa bir video olmasına rağmen işin içi arkasında Remedy'nin olması oyunun kalitesi konusunda herhangi bir şüpheye tabii ki mal vermiyor. Oyunun genel olarak konusuyla ilgili tabii ki çok fazla bilgi verilmedi. Oynanışıyla ilgili fazla bir bilgi verilmedi. Ama oyunun bu kısa videosuna baktığımızda bir kız gözüküyor ve bu kızın bazı güçlere sahip olduğunu görüyoruz. İşte artık bir kadın annesi diyebiliriz herhalde veya artık üvey annesi mi? Bana arasındaki diyaloglardan böyle bir üvey annesi gibi bir izlenime kapıldım. Hani sen neden bu kadar farklısın diyor. Gel de bir göstereyim diyor böyle. Tek bir böyle
kadın belasını buluyor onunla.
Kız evhamlı ya, böyle bir şey var kız ya.
Tek bir el darbesiyle böyle artık kadın orada bir görüye sahip oluyor ve bir geminin bir köprüye çarpmasını görüyoruz. Fakat bu çarpmadan önce zamanla bir atlama söz konusu.
Burada hemen bir yerden bir yere zıplıyor falan.
Ama hemen aklımıza son dönemde böyle merak saldığımız
kuantum fiziği
geliyor. Hani kuantum fiziği üzerine böyle zamandaki böyle oynamalar üzerine giderse muhtemelen Remedy yine çok başarılı bir hikayeyle karşımıza çıkar. Tal hale bizde oturur, 1,5-2
yani,
saatlik bir
Max program
Payne
yaparsın. Yani Max Payne ve Alan Wake'de gerçekten başarılı işler ortaya koymuş
gene
bir film sonuçta.
Gene kuantum üzerine bir program
ve yine karanlık havası olacaktır diye düşünüyorum.
Yani oyunun birkaç grafik gözüküyor aslında, oyun içi orada bir şey var. Yani Max Payne 2 gibi görünmüyorlar mı Android versiyonu gibi? Yani arada gösterilen köprü sahnesi hariç oyunda böyle şey yok. Wow
yalnız,
dediğiniz bir şey yok.
Köprü sahnesinde benim dikkatimi çekti. Böyle araçların içerisinde hiç ben bir şoför, birisini göremedim yani.
Ya büyük ihtimal o köprü sahnesinde biliyorsunuz.
Çarpacağını görüp şey yapmışlardı ya, çıkmışlardır arabalarda.
Gears of War'da da vardı. Helikopterin çakıldığı, yüzlerce o yaratığın birlikte göründüğü kısımlar videoydu. Hani oyun öyle bir yediriliyor ki. Siz video mu izliyorsunuz? Oyunun grafikleriyle real time bir gösterim yapılıyor bilemiyorsunuz. Büyük ihtimalle o da videodur herhalde.
Zaten videonun son kısımlarında da şöyle ilginç bir detay var. Hani yavaş yavaş oynattığımızda işte karakter zıplıyor böyle. Bir yıkılmış bir saat kulesi gibi bir şey görüyoruz. İlerliyor, orada gene bir maskeli bir karakter var. Ama sonraki aşamada maskeli karakterin böyle vurulduğunu ama bizim karakterimizin de böyle ona doğru bir nişan aldığını görüyoruz. Tabii arkasındaki bir tehdide de nişan alıyor olabilir. Muhtemelen gene
rüya
böyle,
içinde rüya sanki Inception
işte. Şu tarafları da ön plana çıkacaktır.
Belki Call of Duty Ghost oynuyordu işte. Orada vuruldu gibi bir şey mi var?
Merakla bekliyoruz tabii ki.
Bakalım neler çıkacak. Ben yine bir Kickstarter projesiyle devam etmek istiyorum. Akıllı saatler biliyorsunuz gümbür gümbür geliyorlar aslında. Piyasada bundan önce de birçok akıllı saat vardı. Hatta piyasaya çıkmış toplu üretim yapılan birçok model var. Fakat yeni saat çok daha fazlasını vaat ediyor. Mesela kablosuz şarj gibi özellikleri var Agent ismindeki yeni saatin. Veya telefonunuzdan uzaklaşıyorsunuz diyelim, bağlantı koptuğu anda sizi titreyerek telefonunu uzakta bıraktın diye uyarması gibi, kayıp olma alarmları, uyarıları gibi sistemler getirilmiş. Ek olarak da yeni geliştirilen güç tüketim ve koruma teknolojisi sayesinde 7 güne kadar saatin aktif bir şekilde çalışabiliyor olması, sadece saat olarak kullanıldığında da 1 aya kadar şarjının gitmesi. Herhalde bu akıllı saati geçtiğimiz dönemde yaptığımız ankette de gördüğümüz kadarıyla herkes bilimine çok fazla değer veriyor. En popüler saatlerden bir tanesi haline getiriyor. Şu anda fiyatı da enteresan. Eğer 149 dolarlık bir bağış yaparsanız 15 dolarlık bir kargo ücretiyle beraber saati size gönderebileceklermiş.
Gayet ideal bir fiyat.
Gayet ideal bir fiyatı var. Ve hani genel olarak uyumluğuna baktığınızda Android cihazlardan iOS cihazlara kadar hepsiyle uyum içinde çalışabilecek bir saat olacak. Bundan önceki yapılan bazı akıllı saatlerin iOS'la eşleştirilmesinde ise Apple'ın zaten şimdiden akıllı saatler hazır olduğu ortaya çıktı. Eğer akıllı bir saate Apple'la eşleştirirseniz iOS cihazınızda ek bir programı kurmanıza gerek kalmıyor. Fakat Android tarafında
vermişler yani.
Evet, aslında destek var. Öyle bir destek var. Hatta şaşırmış editörler de hani hiçbir program kurmadan bu böyle çalışıyorsa.
Steve Jobs yapmıştır onu da ben sana söyleyeyim.
Belki olabilir. Hani gerçekten alt tarafta belki de bir akıllı saat tarafında ciddi bir şekilde çekirdek tarafında bir destek söz konusu. Belki de yavaş yavaş denemeleri yapılıyor diye düşünüyorlardı.
Zaten akıllı saatlere böyle bakınca sürekli haberi çıkıyor. Zorla bizi kullandırtacaklar herhalde.
Aslında akıllı saatlerde hani haberleri çıkıyor fakat evrimleştiklerini de görüyoruz. Yavaş yavaş pil süreleri uzuyor, kablosuz şarj gibi yeni yeteneklere kavuşuyorlar. Umarız en sonunda gerçek anlamda akıllı, işimizi kolaylaştıran, uzun süre pili giden bir saatle karşılaşacağız. Bu da belki de İsviçreli saat üreticilerinin
işine yarayacak.
Yo, onlar iyice pahalı hale gelir işte, el işlemesi, elle
belki
yaptığı
falan. Belki o da olabilir, yani. Antika saat moduna geçirir. Öyle bir şey olabilir ileride.
O zaman böyle bu şeylerden aldığımız, üst geçitlerden aldığımız Afrikalı abilerin sattığı saatler ileriki dönemlerde çok klasik ve pahalı şeyler olabilir, tarihi cihazlar olabilir.
Son dönemdeki bir diğer teknolojik gelişme de 3 boyutlu yazıcılar. Yani 3 boyutlu yazıcılar ne işe yarıyorlar? İnternetten bir model indiriyorsunuz. Mesela bir satranç taşındaki, oradaki bir fil ya da at gibi bir birim, piyon. Bunu size direkt olarak üretip veriyor plastik malzemeden. Hatta en sonunda biliyorsunuz 3 boyutlu yazıcıdan üretilebilecek bir silah da geliştirildi.
Evet.
O fazlaca olay oldu. Amerikan hükümeti olaya el attı. Silahın mesela projesinin dağıtılmasını yasakladı. İnternetten bunu ücretsiz indirip 3 boyutlu yazıcınızdan silah üretiyordunuz ateşleyebileceğiniz. Böyle enteresan bir durum söz konusuydu. Şimdi ise daha da enteresan bir durum var. NASA 125 bin dolarlık bir yatırımla bir projeyi desteklemiş durumda. Bu projede şunu sağlıyor. 3 boyutlu yazıcıyla yemek üretilmesi.
Nasıl bir şey
o
ya?
O tam böyle Uber şey olmuş artık.
Ve ilk projede de ilk yapılması istenen şey de bundan pizza üretilmesi ki şu an tasarımlarına başlamış durumda. Bayağı yol kat ettiğini söyleniyor. Yani 3 boyutlu yazıcıdan bir pizza tarifi indireceksiniz. O da size o pizzayı yapacak. Sonra da pişirip afiyetle yiyeceksiniz. Belki pişirmenize bile gerek kalmayacak.
Şu an böyle algılayamadım hala nasıl.
NASA bunu şunun için istiyormuş. Uzun uzay yolculuklarında ki Mars'a gitme gibi bir hedefleri var. En azından diyorlar hani oradaki insanların sürekli sıkıştırılmış, dondurulmuş yiyecekler değil de
pizza yemeleri.
Böyle pizza falan gibi 3 boyutlu yazıcıdan yapabildikleri şeyleri de yemelerini istiyoruz.
Hani şöyle kuru fasulye falan da olsaydı çıksaymış.
Belki bilemezsiniz ileride hani o tip şeyler de olacak.
Karnımı acıktırdınız yalnız var ya.
Güzel bir yorum da vardı. İşte diyor ki torrentten bundan sonra işte Hünkar bayıldı. Nokta YMK diye bir dost uzantısı yapmış.
Beyler şiş kebap düşmüş falan diye böyle.
Ya da diyor böyle işte bilmem ne ustanın tarifleri isimli bir dosyayı indirip diyor torrentten kaçak. Bütün o menüye sahip olacağız.
Bu adam falan da çıkar artık oradan bastığın zaman.
Bu yalnız bütün böyle oyuncular herhalde bu gelişse hemen alırlar. Çünkü biliyorsun oyuncular böyle masasından kalkmadan pizza işte olsun sağ tarafında.
Şimdi 3 boyutlu yemek yazıcısı geliştiğinde şöyle bir interaktif durum da söz konusu olacak. Mesela Sims gibi bir hayat simülasyonu oynuyorsunuz. Orada adam bir şey yiyor, yemek. Yan tarafta 3 boyutlu yazıcı da belki size ufak bir tane orada bir dilim yapacak. O siz de yiyerek.
Gören gözün hakkı var.
Aynen tadı yaşayacaksınız ama tabii ki bunun için malzemesini koymanız gerekecek. Hani süt gerekiyorsa o yemekte, İllaki, süt tozu vesaire koyacaksınız. Tabii tozlaştırılmış malzemelerden yapılması amaçlanıyor ki her yerde 3 boyutlu yazıcıdan
yemek. Bu şeye az kaldı ya. Hapla mapla falan su döküyor, süstürülüp böyle yemek, yemek oluyor da o şeye az kaldı.
Dragon Ball'da,
vardı değil mi o muhabbet?
Böyle sofra kurulmuş. Sofra
en güzeli öyle aslında.
Çizingin sofrası atıyorsun böyle hop hemen şey oluyor. Toplaması da kolay
olur. Teknoloji hala böyle benim böyle algımda bir karışıklık yarattı. Hemen oyun tarafına geçip bu karışıklığı düzeltelim. Electronic Arts, lansmanda tabii ki Electronic Arts da böyle en böyle teknolojisini gösteren firmalardan birisi haline geldi ki Ignite Engine'la birlikte yeni nesil spor oyunlarının ne kadar başarılı olabileceğini gördük. FIFA olsun, NFL olsun, NHL olsun, işte
NBA,
UFC miydi şimdi yanlış?
UFC.
UFC olsun. Bunların aslında bu Ignite Engine'la birlikte ne kadar başarılı bir yapıya geldiğini gördük ki mesela benim futbol oyununda tabii ki ilk olarak Türk olduğumuz için hemen futbol ilgimizi çekiyor. Messi'nin üzerindeki böyle forma dalgalanmaları bile ne kadar detaylı bir şekilde
zaten özellikle herhalde ona onu göstermek istediler daha çok.
Muhtemelen rekip böyle NBA Live'da bile formaların ne kadar başarılı olduğunu gördük.
Ben de UFC'deki dövüş sahnelerinde zaten terlemeler. UFC serisi THQ'nun elindeyken de gerçekten başarılıydı. Şimdi EA'ya geçti. EA'de de bu yeni motorla birlikte daha başarılı olur diye düşünüyorum.
Yalnız bu haberdeki en önemli detay, şimdi sürekli olarak arkadaşlar tabii ki PC konsol karşılaştırması yapıyoruz işte ne kadar yaklaşacak ne kadar yaklaşmayacak. Fakat daha önceki programlarda da hep söylemiştik işte bu farkı belirleyecek en önemli unsurlardan birisi oyun firmaları olacak. İşte PlayStation 4'de özel bir oyun yapıldığı zaman tabii ki PC'de olmadığı için o oyun keyfini sadece PlayStation'da yaşayabileceksiniz. Hani PC donanımı çok güçlü bir yapıda olduğu bir gerçek ama burada Ignite Engine'ın da maalesef PC'de yer almayacağını resmi olarak açıkladılar.
Gerçi Electronic Arts'ı biliyorsunuz. Xbox sonradan için de geliştirdiği motoru uzun bir süre PC'ye çıkartmadı. Sonra PC'de de aynı motoru kullanmaya başladık.
Ya, yani ama şöyle bir şey var. Hani baktığımız zaman FIFA 11. versiyon mu? Şimdi yanlış söylemeyeyim. 12. versiyona kadar hep bir adım geride kaldı. Son birkaç yıldır böyle.
11. versiyondan sonra düzeltti.
Son birkaç yıldır PC'de eş zamanlı olarak gidiyor. Hani birkaç yıl boyunca bile PC oyuncularının FIFA'ya eski motorla işte ulaşmaları bence üzücü bir durum. Hele ki böyle Ignite Engine gibi bir teknolojiyi tanıttıktan sonra muhtemelen Microsoft'la tabii ki belli anlaşmalar işte PlayStation'la yaptıkları belli anlaşmalar sonucunda böyle bir karara varmış olabilirler. Hani burada özetlemek gerekirse biraz daha firma bazında oyunların nedenli farklılaştırılabileceği işte konsol ve PC ayrımını yapabileceğini herhalde buradan görebiliyoruz.
Bir de şeyi de açıklamak lazım. Biliyorsunuz Ultimate Team modu sadece Xbox'a özel olacak. Bu da yeterli bir olay. Çünkü FIFA'nın belki de en ünlü indirilebilir içeriğidir.
Yalnız daha sonra herhalde onu bir PlayStation 4'de duyuldu gibi muhabbetler oldu. Bilmiyorum ne kadar doğru ama herkes şey yapıyordu, eleştiriyordu. Ya hani özeldi falan filan diye onu.
Yani öyle bir şey yaptılarsa da artık demek ki göz boyamak için.
Yani onu oturup bir iyice değerlendirmek lazım. E3'de zaten ortaya çıkacaktır. Evet. Çünkü orada sadece Xbox'a özel olarak duyuruldu.
Evet, zaten baktığımızda Ultimate Team içeriğinin de böyle en başarılı futbol içeriklerinden biri olduğunu görüyoruz ki işte aldığınız kartlarla birlikte kendi takımınızı oluşturabiliyorsunuz. Online özellikleri çok fazla geliştirilmiş.
Yani aslında orada Electronic Arts şunu yapıyor. Parayla sattığı bir oyunda free to play içeriği sunup bir daha para kazanmaya çalışıyor üstünden ve bunda da çok başarılı bir adım attılar. O yüzden de Ultimate Team'i devam ettirecekler.
Zaten önce paralıydı biliyorsun. Daha sonradan direkt olarak oyun indirilebilir olarak bedava sundular. Sonraysa FIFA
kartları,
işte,
martları işte sattılar.
İçinde direkt olarak oyun içerisine yerleştirdiler. Hemen diğer haberlerimize geçelim. Tabii ki Forza 5 duyuruldu. Simülasyon konusunda Gran Turismo'yu geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Zaten simülasyon deyince bir Forza aklımıza geliyor, bir Gran Turismo aklımıza geliyor. Grafiklerine baktığımızda gene araç böyle kaplamalarına çok fazla abandıklarını görüyoruz ki ben böyle direkt CGI video izliyormuşum gibi bir hisse kapıldım canlı yayını izlerken. Evet. Çok başarılı olduğunu söyleyebiliriz.
Ya araba yarış oyunlarında şu yok mu arkadaşlar? Yani bugün açın PlayStation 2'den itibaren hatta yani bütün araba yarışlarının bu videolarında uç noktada görüntüleri izleriz. Özellikle Test Drive'ın görüntülerini hatırlayın. Test Drive nasıl izletti, nasıl böyle ağzımız suyu akardı. Oyun çıktığında bir türlü o CGI efek hepsi yalan oluyor.
Ya artık bir render belki de hani oyun içi motoruyla renderliyor da olabilirler. Ama arka planda böyle biraz süsleyip müsleyip. Hani oyunu açtığında tamam araba çok iyi falan diyorsun ama hep arka planda böyle bir
mesela Xbox 360'da araba fotoğraflarının hepsini fotoğraf modunda hani sunulduğu ondan sonra ortaya çıktı. Çünkü oyun içindekiyle fotoğraf modundaki farklı bir olay. Fotoğraf modunda sadece arabaya bütün sistem yüklendiği için poligonları arttırılıyordu, çözünürlüğü arttırılıyordu. Siz oyunu oynarken öyle bir araba yoktu aslında oyun esnasında.
Evet, böyle ufak tefek çakallıklarla diyelim.
Çıkınca göreceğiz yani açıkçası. Evet,
öyle çıkabiliyorlar.
E3'te tabii umarım böyle oynanabilir, etli butlu oyunlarla karşımıza çıkarlar yani. Böyle.
Hani 15 tane eksklusif sözü verdiler. Umarız E3'teki konferanslar muhtemelen yeni nesil yarışını da böyle tam olarak belirleyecektir. Tabii ki bunun dışında arkadaşlar işte Assassin's Creed 4, Black Flag, Rise, Xbox 360'a özel olarak duyurulan ve bir türlü böyle karşımıza çıkmayan herhangi bir oynanış görüntüsüyle Xbox One'a özel olarak duyuruldu. Bunun dışında Destiny ve Thief gibi tabii ki bilindik yeni nesile geliştirilen oyunlarda daha bunun tabii birçok örneği var. Xbox One'a gelecek.
Benim son haberlerimde yine yeni nesil cihazlarla ilgili, fakat bunlar teknoloji içermelerine rağmen PC donanımları değiller. Bir tanesi F-35B Lightning 2 ile ilgili bir haber. F-35B Lightning 2 bizim için neden önem taşıyor? Çünkü Amerika'ya yakın NATO ülkeleri içerisinde Türkiye'de var bu projenin içerisinde ve biz de bu uçaklardan satın alan ülkeler arasında yer alacağız. Şu an dünyanın en gelişmiş ve son insanlı uçağı olarak geçen Lightning 2 radara yakalanmıyor. Hem hava hem kara hedeflerine aktif bir şekilde saldırabiliyor. Ve F-16'ların, yani bizim tarafta F-16'ların, Amerika tarafında ise birçok uçağın yerini alması beklenen özel bir saldırı uçağı. Ve bu uçak ilk dikey kalkışını da gerçekleştirmiş durumda. Daha öncesinde bir dikey iniş gerçekleştirmişti. Uçak gemisinden kalkış, havaalanından kalkış, iniş gibi testler ardından dikey kalkışında yapmış ki videoda başarılı bir şekilde
dikey iniş dediğim burunlama aşağı mı iniyor abi?
Yani uçak yatayda iniş ve yatayda kalkış özelliklerine sahip. Bu da aslında uçak gemilerinden veya uçak gemisi olmasa bile bir helikopter pistine sahip bir gemiden dahi havalanıp o gemiye inebilmesini
sağlıyor. Çok daha küçük alandan. Ha, anladım.
Alttan tamam. Ateşlemeli şekilde.
Ben evet. Senin kadar böyle silah teknolojisine aşina değilim de çizgi filmlerden falan hatırlıyorum. Böyle roket şeyi aşağı doğru inip havaya kalkardı böyle.
Tabii o çok eskide kaldı. İngilizlerin de geliştirdiği biliyorsunuz hani buna benzer uçaklar zaten şu anda hala aktif bir şekilde kullanılıyor. Fakat Lightning 2 hani radara yakalanmayan ve çok gelişmiş bir uçak olup bile dikine inip kalkabilmesiyle aslında Amerika'daki 2400 uçağın yerini alması bekleniyor. Amerika 2400 tane sipariş vermiş durumda şu an ve 100 yılında en pahalı silah projesi olarak geçiyor.
Onların uçaklarını da biz alırız işte.
Eskilerini yani alacaklar diyecektim ben.
Eskileri de elbette ki 3. dünya ülkesi dediğimiz ülkelere satacaklar. Hiçbir zaman onlar çöp olmaz herhalde ki bunları satarken de tabii bazıları Amerika için çok önemli. Yurt dışına satmadığı teknolojiler içeriyorlar. Onları direkt hurdaya ayıracaklardır diye düşünüyorum. Bir diğer haberim ise Mercedes tarafından geldi. Biliyorsunuz son dönemde otonom özellikle yani sürücüsünün yanında düşünebilen araçlar
sistemler
moda olmaya başladı. Mercedes 2014 model S-Class arabalarında sürücüye yardımcı olan bir sistemi duyurdu. Bu sistem nasıl çalışıyor? Şimdi biz sürücüsüz sistemler hep duymaya alıştık. Fakat Mercedes'in sisteminde sürücü direksiyonu hükmetmeye devam ediyor. Bu sistem kızılötesi alıcılar radarlarıyla beraber o an yolda arabanın kaç kilometre hızla gitmesine karar veriyor. Ve siz hiç gaza pedala frene dokunmadan bırakıyorsunuz araba gidiyor.
Bu şey gibi olmuş ya böyle... Karısı yanında oturur, bey çok hızlı sürüyorsun, biraz yavaş. Böyle bir oradan o mantıkla oluşturulmuş herhalde.
Şehir dışında 180 km saat hıza kadar çıkabiliyormuş ki, bu yine çok önemli bir değer. Sonuçta 180 km saat hıza nerede çıkıyorsunuz? Hani siz bakmayın millet 200 bastım, 300 bastım falan diye böyle.
Abartı onlar.
Abartır da şehirler arası yolda 180 km saat hız gerçekten çok yüksek bir hız. Bunu da yine kontrol edebiliyormuş, şeritte kalmayı sağlayabiliyormuş. Benim merak ettiğim bu teknolojide Türkiye gibi hani şeridin meridin hak getirebildiği yer olduğu ülkede, milletin o güvenli sürüş mesafesinden bir haber olduğu ülkede bu sistem çalışacak.
Bir de şöyle de bir şey var, hani bazı yerlerde işte şehir içi de 50 falan oluyor hani hız sınırı. Genelde ama oraya baktığın zaman 80'de 90'da gidersin. Eğer bu araç bu 50 sınırına ulaşırsa muhtemelen bizim şoförler hani kısa devre yaptırırsa hatta oradan bir kabloyu söküp hız sınırı da ortadan kaldırırlar.
Bir şeyler olacaktır ama bakalım göreceğiz yani nasıl bir yenilik olacak. Türkiye'de satışa sunulacak mı? Sonuçta bazı modeller sadece bazı ülkelerde satılıyorlar. Göreceğiz. Herhalde Almanya yollarında ilk göreceğiz bu cihazları.
Muhtemelen
çünkü düzenli yollara sahipler.
O asfaltı düşününce herhalde ilk oradan çıkacaktır.
Herhalde büyük ihtimalle.
Hemen oyun tarafındaki son kalan haberleri de kısa kısa toparlayalım arkadaşlar. Bu haftanın bir diğer önemli duyurusu da Need for Speed'in yeni oyunu Rivals oldu. Rivals için kısa bir video yayınlandı. Bu videoya baktığımızda ve oyunun açıklanan özelliklere baktığımızda ismine de hitaben bir tarafta yarışçılar, diğer tarafta ise polisler olacağını görüyoruz. Tabii ki yarışçılar polislerden kaçarak, hız yaparak şehrin böyle en bilindik yarışçıları olmaya çalışıyorlar. Polis tarafına geçtiğinizde ise bunları ne kadar çok yakalayabilirseniz
tanıdık bir konsept aslında.
O kadar ön plana çıkabiliyorsunuz. Oyunun Frostbite 3 ile geliştirildiğini söyleyelim. Artık yeni nesilde muhtemelen bu oyun motorunu daha sık görebileceğiz. Bir diğer özelliği ise All Drive isimli bir özelliğiyle birlikte artık hikaye modu ve online modu arasında çok hızlı bir geçiş yapılacağı söylenmiş ki Benim aklıma direkt olarak Talha şey geldi. Hani açık arazi oyununda, hani open world dediğimiz sistemde muhtemelen giderken birisi size meydan okuduğunda veya başka bir şey olduğunda hemen direkt olarak oradan herhalde yarışa başlayabileceksiniz.
Evet, daha kolay bir ulaşım olacak. Daha kolay bir
arayış. Ve yeni nesilde muhtemelen böyle kolay, erişilebilirliği kolay sistemleri daha fazla göreceğiz diye düşünüyorum. Bir diğer haberimiz ise arkadaşlar, Batman oyunuyla alakalı Arkham Origins için geçtiğimiz haftalarda kısa bir video yayınlanmıştı ve Batman'le Deathstroke'u karşı karşıya getirmişti. Bu videonun uzatılmış versiyonu yayınlandı ve hani böyle bir film çıksa herhalde ben gider izlerim. Çok başarılı olduğunu söyleyebilirim.
CGI olarak bir film yayınlansa öyle.
Evet. Hani aradaki kurgu çok iyi, işte Deathstroke'la olan kapışmalar çok iyi ki bu videoda zaten baktığımızda Deathshot gibi Batman'in azılı düşmanlarından birisi daha gözüküyor ki Batman'in kafasına konan ödülü de düşündüğümüzde diğer karakterler de Batman'in peşine düşecektir.
Tabii oynanış videosunun da ben çok büyük arzuyla bekliyorum. Nasıl
muhtemelen
bir dünyası
E3'te
olacak?
Böyle tam oynanış videosuyla karşımıza çıkacaklardır. Bir diğer detay ise arkadaşlar, oyunun kapak tasarımına baktığımızda birçok düşman gözüküyor. Bunların en önemlileri Penguin'i ben gördüm mesela. Yayınlanan ekran görüntülerinde Joker vardı ki herhalde büyük bir sürpriz olmuştur. Çünkü kimse bu oyunda böyle bir Joker'i
beklemiyordu.
Çok fazla ön plana çıkacağını beklemiyordu. Tabii Black Mask'i de unutmayalım. İşin başında o varmış gibi gözüküyor. Son haberimiz ise PC oyuncular için sevindirici bir haber. Gerçi Metal Gear Solid Rising dediğimiz zaman ne kadar sevindirici onu düşünmek lazım. Çünkü serinin böyle adını birazcık geri plana iten
bir
oyundu.
Evet, Metal Gear Rising Revengeance biraz çok fazla, hatta aksiyon odaklı olup alternatif bir oyun aslında.
Yani Platinum Games'in genel çizgisinde ilerleyen bir oyundu ve ben hani bir Metal Gear hayranı olarak çok fazla sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Fakat PC kullanıcısı olup da bu oyunu merak eden oyuncular varsa onlar için iyi bir haber. Çünkü Metal Gear Rising PC'ye duyuruldu.
Evet, oyun dünyasındaki kısa haberler ardından tekrar yine ikisi birin sonuna geldik. Sizler için güzel bir video hazırladık son tarafa, fakat birazcık şiddet içeren bir video açsın.
Kanlı, biraz boyalar fazla gelmiş.
Onun için 18 artı, yani 18 yaşından küçük kardeşlerimiz aşırı şiddet içeren bu videodan uzak tutulsunlar diyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Oh!